Ayrım 25. Günlerin Getirdiği. Isabel Allende. Sayfa 314. Korku İmparatorluğu. 11 Eylül 2001 Salı günü sabahın erken saatinde telefon çaldığında ben duştaydım. Çili'den arayan annemdi. Kaliforniya'da saat ülkenin öteki kıyısına 3 saat daha erken olduğundan, yataktan da daha yeni çıktığımız için henüz duymadığımız bir haber yüzünden dehşet içindeydi. Sesini duyduğumda Şili'deki askeri darbenin yıl dönümünden söz ettiğini sandım. O da demokrasiye karşı yapılmış bir terörist saldırıydı ve her yıl bir yaz günü olarak hatırladığımız 11 Eylül 1973 Salı günü gerçekleşmişti. Televizyonu açtık ve Dünya Ticaret Merkezi kulelerini çarpan uçakların aynı görüntüsünü binlerce kez gördük. Bunlar Şili'de o gün Başkan Salvador Allende'nin öldüğü Le Monde Sarayı'na askerlerin yaptığı bombardımanın görüntülerini hatırlatmıştı bana. Hemen bankaya koşarak nakit para çekip su, benzin ve gıda maddeleri edindik. Bütün uçuşlar iptal edilmiş, binlerce yolcu havaalanında mahsur kalmıştı. Oteller dolmuş, koridorlara yataklar koymak zorunda kalmışlardı. O günlerde benim de kitaplarım için Avrupa'da bir tura çıkmam gerekiyordu ama yolculuğumu iptal etmek zorunda kaldım. Telefon hatları öylesine doluydu ki ne Lori 2 gün boyunca anne babasıyla iletişim kurabilmişti ne de ben Çili'de olan benimkilerle. Nico ile Lori o hafta yanlarında olan ve dersler kesildiği için okula gitmeyen çocuklarla birlikte bizim eve taşındılar. Bir arada olunca kendimizi daha güvende hissediyorduk. Günler boyunca hiç kimse Manhattan'daki işlerine gidemedi. Havada bir toz bulutu dalgalanıyor, patlak borulardan zehirli gazlar sızıyordu. Ortalığa hala kargaşa hakimken Jason'dan haber aldık. New York'ta durumun yavaş yavaş iyiye gittiğini anlattı bize. Geceleyin elinde bir kürek, başında kaskla bitkin bir haldeki kurtarma ekiplerine yardım etmek için felaket bölgesine doğru yürümüştü. Kulelerde mahsur kalıp da veda etmek üzere pencerelerden mendiller sallamış olan terör kurbanlarının da saygılarından, boyunlarına bağlanmış beyaz birer bez parçasıyla yıkıntıların içinde saatlerce çalıştıktan sonra geri dönmekte olan onlarca gönüllüyle yolda karşılaşmıştı. Yıkıntılardan yükselmekte olan duman ta uzaklardan görünüyordu. New Yorklular kendilerini dayak yemiş gibi hissediyorlardı. Sirenler çalıyor, hayatta kalan başka hiç kimse artık bulunamadığından boş ambulanslar gidip geliyordu. Orada düzinelerle televizyon kamerası itfaiyeciler tarafından etraf çevrilmiş olan bölgenin yakınına dizilmişlerdi. Bir başka saldırı daha bekleniyordu ama hiç kimse kenti bırakıp gitmekten ciddi olarak söz etmiyordu. New York o tutkulu, güçlü, çılgın karakterini yitirmiş değildi. Felaket bölgesine geldiğinde Jason kendisi gibi pek çok gönüllüyle karşılaşmıştı. Yıkıntının altında kaybolan her bir terör kurbanına karşılık onu aramaya hazır birkaç kişi vardı. İçinde işçilerle her bir kamyon geçişinde kalabalık onları yüreklendirmek için tezahürat yapıyordu. Daha başka gönüllüler su ve yiyecek taşıyorlardı. O muhteşem kulelerin yükseldiği aynı yerde şimdi dumanları tüten kapkara bir çukur vardı. Bu tıpkı bir kabus dedi Jason. Kısa bir süre sonra Afganistan'ın bombardımanı başladı. Kimsenin yüz yüze gelmek istemediği bir avuç teröristin saklandığı dağların üstüne füzeler yağmur gibi yağarak çıkardıkları gümbürtüyle bütün dünyayı ezip geçiyordu. O arada kış bastırmış, kadınlarla çocuklar göçmen kamplarında soğuktan ölmeye başlamışlardı. Felaketin yan etkileriydi bunlar. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde paranoya gitgide artıyordu. İnsanlar postalarını sözde kitlesel imha silahları olan çiçek ya da şarbon virüsü olasına karşı eldiven ve maskeyle açıyorlardı. Başkalarının korkusu bana da bulaşmış, bir biyolojik savaş durumunda torunlarımı kurtarabilecek güçlü bir antibiyotik olan Kipro edinmeye koşmuştum hemen ama Nico soğuk algınlığının daha ilk belirtisine çocuklara bu hapı verecek olursak gerçek bir hastalıkta artık etkili olamayacağını söyledi. Sinekleri top ateşiyle öldürmek gibi bir şey olacaktı. Sakin ol anne, her şeyi öngöremeyiz dedi bana. İşte o zaman seni hatırladım yavrum. Şili'deki askeri darbeyi ve hayatındaki daha başka onca önemli anı hatırladım. Hayatın akışını belirleyen başka olayları denetlemek benim elimde değil. Bu yüzden de gevşeyip rahatlamak en iyisi. Ülkedeki ortak isteği bu muazzam dersi haftalar boyunca unutmama neden olmuş ama Nico'nun yorumu beni gerçeklere geri döndürmüştü. Juliet ve Yunanlı Çocuklar. O gençlik üçlemesi için araştırma yaparken bu pasaj kitabevinde Juliet'le tanıştım. karnı burnunda gebe olduğundan ömrümde gördüğüm karıların en büyüğünü zar zor dengeleyebilen güzeller güzeli genç bir Amerikalıydı Juliet. İkiz bekliyordu ama kendisinin değil başkalarının da bu bebekler dediğine göre o yalnızca rahmini ödünç vermişti. Başkalarının iyiliğini düşünerek girişmişti bu işe ama onun hikayesini öğrendi bana korkunç bir şey gibi göründü. Juliet üniversiteden mezun olduktan sonra 20'li yaşlarındayken sanat tarihi öğrenimi görmüş bir kişiçi mantıksal bir hedef olan Yunanistan'a bir seyahat yapmış. Oradayken Rodos Adası'na gittiğinde kendisini derhal baştan çıkaran, karşı konulmaz derecede çekici bir kişiliğe sahip, peygamber gibi saçlı sakallı, kadife gözlü, coşkulu bir Yunanlı olan Manoli'yi tanımıştı. Adam o kadar kısa şortlar giyiyordu ki çömeldiğinde ya da bağdaş kurarak oturduğunda orası burası görünüyordu. Kendi köyü olan Lindos'un daracık sokaklarında bütün kadınlar dört nala onun peşinden koştuklarına göre adamın edep yerlerinin olağan dışı olduğunu tahmin edebiliyorum. Manoli son derece tatlı dilliydi. 12 saat boyunca plaj ya da kafede oturup çevresi onun sesiyle hipnotize olmuş, dinleyicilerle sarılarak hiç durmadan öyküler anlatabilirdi. Kendi ailesinin hikayesi de tam bir romandı. Türkler büyük babasıyla büyük annesinin başlarını 7 çocuğunun gözleri önünde vurdurmuş, çocukları da daha başka yüzlerce Yunan esirle birlikte ta Karadeniz'den Lübnan'a kadar yürümek zorunda bırakmışlardı. Acılarla geçen bu yolda kardeşlerden 6'sı ölmüş, bir tek Manoli'nin o zamanlar 6 yaşında olan babası hayatta kalmıştı. Manoli güneşten bronzlaşmış ve Yunanistan'ın sıcacık kumlarının üzerinde onunla oynaşmaya hazır onca turistin arasından o masum havası ve güzelliği nedeniyle Juliet'i seçmişti. Adamı iflah olmaz bir müzmin bekar olarak gören ada sakinlerinin şaşkın bakışları altında ona evlenme teklif etmişti. Ne gariptir ki daha önce Şilili bir kadınla evliydi ve düğün günü kadın bir yoga hocasıyla kaçmıştı. Neler olup bitti pek belli değildi ama dedikoducuların anlattığına göre Manoli'nin rakibi onun içkisine LSD koymuş. Ertesi gün bir psikiyatri kliniğinde uyandığında o beyinsiz karısı sırra kadem basmıştı. Şilli kadından bir daha da haber alamamış. Yeniden evlenebilmek için boşanma kağıtlarını imzalayacak kimse ortada olmadığından evi kadının terk ettiğini kanıtlayabilecek bir takım yasal işlemlerin yerine getirmek zorunda kalmıştı. Manoli Ege Denizi'ne bakan bir yalıyarın tepesindeki eski bir evde oturuyordu. Yüzlerce yıl boyunca birbirleri ardından ufka bakan gözcülere ait olan bir yerdi burası. Düşman gemilerini görür görmez alarm vermek üzere her zaman eğerli bekleyen atlarını atladıkları gibi tanrılar tarafından kurulmuş olan efsanevi Rodos kentine doğru 50 kilometre at koşturmak zorundaydılar. Manoli evin dışına masalar koyarak burayı bir lokantaya çevirmişti. Her yıl araba trafiği olmayan ve insanların birbirlerini adlarıyla tanıdıkları bu şiirsel köydeki bütün evlerde olduğu gibi duvarlara bir kat beyaz daha yapıp kepenklerle kapıları kahverengiye boyuyordu. En tepesinde Akropolü ile Lindos köyü, artık harabe halindeki Orta Çağ Kalesi'nde katılımıyla yüzyıllardan beri az çok aynı görünüyordu. O adamı bağlamanın mümkün olmadığını daha başından bildiği halde Juliet onunla evlenmekte tereddüt etmemişti. Kıskançlığın ve kendisine gelip dedikodu yapacak olan herhangi bir kimsenin karşısında küçük düşmenin acısını çekmemek için Manoli'ye canının istediği kadar aşk macerası yaşayabileceğini ama bunu asla kendi arkasından yapmamasını söylemişti. Olanları bilmeyi tercih ediyordu. Manoli bunun için teşekkür etmişti ona ama neyse ki sadakatsizliğini itiraf etme aptallığını göstermeyecek kadar deneyim sahibiydi. Bu sayede Juliet aşk dolu sakin bir hayat yaşamış, Lindos'ta 17 yıl birlikte olmuşlardı. Lokanta turizm mevsiminde onları son derece meşgul ediyordu ama kışın kapatıyorlar, o zaman da seyahat etmek için bunu fırsat biliyorlardı. Manoli mutfakta tam bir hokkabazdı. Her şeyi ızgara ettikleri ve balıkları taptaze salatları anda hazırlayıverirdi. Sandalların şafakla denizden getirdikleri arasında her bir balığı, bostanlardan katır sırtına getirilen her bir sebzeyi kendi eliyle seçerdi. Böylelikle önü bütün adaya yayılmıştı. Köyden lokantanın bulunduğu yalıyar ağır adımlarla 20 dakikalık bir yürüyüş mesafesindeydi. O muhteşem manzarayı seyretmeye doyum olmadığından müşteriler hiç acele etmezlerdi. Bunların çoğu Mehtap'ın Akropol ve deniz üzerinde çizdiği yolu izleyebilmek için bütün gece orada kalırlardı. Üzerinde hafifçecik pamuklu giysileri, ayaklarının sandaletleri, omuzlarına bıraktığı koyu kahverengi gür saçları ve klasik yüzüyle Juliet'i yemeklerden de daha çekiciydi. Eski Yunan tapınaklarındaki rahibeleri andırıyordu. Amerikan şivesiyle konuştuğu için de büsbütün ilgi çekiyordu. Lokalde tıkış tıkış oturan ve kapıda bekleyen müşteri kalabalığına rağmen her zaman o yumuşacık ve sevimli tavırlarıyla konukların arasından elinde tepsilerle süzülüverirdi. Yalnızca iki defasında sabrı taşmış, her ikisinde de canını sıkan Amerikalı turistler olmuştu. Bunlardan birincisine fazla güneşten ve uzodan kıpkırmızı kesilmiş şişkonun teki tam olarak istediği gibi olmadı diye aynı tabağı üç kere geri yollamıştı, hem de son derece kaba bir tavırla. Upuzun bir gece boyunca hizmet etmekten bitkin bir haldeki Juliette de dördüncü tabağı götürüp hiçbir yorumda bulunmadan adamın kafasını aşağı boşaltıvermişti. İkinci defasındaysa masanın ayağından tırmanıp kuşkusuz ondan çok daha büyüklerini kendi ülkelerinde görmüş olan bir grup Teksaslının isterik çığlıklar arasında kıvrıla kıvrıla salata kasesine doğru ilerleyen bir yılandaydı kabahat. Oysa böyle bir yaygarayla müşterileri korkutmaya hiç de gerek yoktu. Juliet koskoca bir mutfak bıçağını kaptığı gibi dört karate darbesiyle yılanı beş parçaya bölmüş, istakonusunu hemen getiriyorum olmuştu bütün söylediği. Juliet, Manoli'nin garip huylarını seve seve katlanıyordu. İşte kolay bir koca değildi Manoli. Çünkü ömründe tanıdığı en eğlenceli, en tutkulu adamdı o. Onunla kıyasladıklarında bütün öneriler önemsiz kalıyordu. Kendi gözlerinde Manoli'ye otel odaların anahtarını veren kadınlar oluyordu. Odanın numarasını aklında tuttuktan sonra karşı konulmaz bir şakacılıkla anahtarı geri çevirirdi Manoli. Anneleri kadar güzel iki çocukları olmuştu. Aristoteles, 4 yıl sonra da Aquiles. Küçük oğlanın daha 6 bağlıyken babası bir gün kemikleri ağrıyordu, bir doktora danışmak üzere kalkıp Selanik'e gitmişti. Juliet de lokantaya elinden geldiğince iyi bakmak üzere Lindos'ta kalmıştı. Kocasının şikayet ettiğini hiç duymadığı için onun bu rahatsızlığına pek fazla önem vermemişti. Manoli ona incir çekirdeğini doldurmayacak şeyler anlatmak için her gün telefon ediyor ama sağlığından hiç söz etmiyordu. Onun sorularına da analizlerin sonuçlarını aldığında bir haftaya kalmadan geri döneceğini söz vererek kaçamak cevaplar veriyordu. Ancak onun dönüşünü beklediği aynı gün dostlarıyla komşuların uzun bir sıra halinde tepeden aşağı inerek akşamın alacakaranlığında evinin kapısına geldiklerini gördü. Gırtlağı düğümlenmiş ve bir gün önce telefonda konuşurlarken kocasının bir hıçkırıkla sesleyerek kendisine "Sen iyi bir annesin Juliet" dediğini hatırlamıştı. Kendisine pek de fazla iltifat etmeyen Manoli'den hiç beklemediği bu sözleri düşünüp dururken işte o anda bunun bir veda olduğunu farkına varmıştı. Kapısının önünde toplanan erkeklerin acılı yüzleri ve kadınların hep birlikte gelip sarılmaları bunu ona doğrulamıştı. Manoli hızla seyreden bir kanserden ölmüş, çürüyen kemiklerinin verdiği acıyı ne yapıp edip hiç belli etmediğinden kimsenin haberi bile olmamıştı onun bu hastalığından. Ecelinin geldiğini bilerek yatmıştı hastaneye ama gururundan karısının da çocuklarının onu can çekişirken görmelerini istememişti. Lindos'taki komşuları bir araya gelerek Juliet ile çocukların uçak biletlerini satın almışlardı. Kadınlar bavullarını yapmışlar, evi ve lokantayı kapatmışlar. İşlerinden biri Selanik'e kadar onlara eşlik etmişti. Genç dul kocasını arayarak hastane hastane dolaşmıştı çünkü nerede olduğundan bile emin değildi. Sonunda onu şarap mahzenlerini andıran ve toprağın içinde bir mağaradan başka bir şey olmayan bir bodruma indirdiler. Oradaki bir tahtanın üstünde bir çarşafla üzeri üstün körü örtülü bir ceset yatıyordu. İlk izlenimi onu rahatlatmıştı çünkü korkunç bir yanılgının kurbanı olduğunu sanmıştı. Yüzünde acı dolu buruk bir ifadeyle sapsarı bir iskeleti andıran bu ceset, kocası olan o neşeli hayat dolu adama hiç benzemiyordu. Ama o sırada kendisine eşlik etmekte olan hasta bakıcı elindeki lambayı kaldırınca Juliet de Manoli'yi tanıdı. Ondan sonraki saatlerde bütün gücünü toplayarak mezarlıkta bir yer bulup kocasının cenaze töreni yapılmaksızın gömmek zorunda kalmıştı. Sonra çocuklarını alıp meydanlardan birine götürerek ağaçlarla güvercinlerin arasında oturup onlara babalarını bir daha göremeyeceklerini ama onu çoğu kez yanı başlarında hissedeceklerini çünkü Manoli'nin onları her zaman koruyacağını anlattı. Aquileus uğradığı kaybın ne kadar büyük olduğunu anlayamayacak kadar küçüktü ama Aristoteles dehşet içinde kalmıştı. O gece Juliet de dudaklarından öpüldüğü duygusuyla irkilerek uyanmıştı. hastanede tek başına can çekişirken vermek istemediği o veda öpücüğünü vermek üzere gelmiş olan kocasının yumuşacık dudaklarını, sıcacık nefesini ve sakalının yüzünü gıdıklamasını hissetmişti. Çocuklarını avutmak için söylemiş olduğu sözler kesinlikle doğruydu. Manoli ailesine göz kulak olacaktı. Lindos köyü genç Dula çocukların içerisinde yek vücut olmuştu ama bu dayanışma onları sonsuza dek geçindiremezdi. Lokantayı tek başına yönetmek Juliette için imkansız bir şeydi. Adada başka bir iş bulamadığı için de ailesi yeniden bir araya gelmeye, hiç değilse annesiyle babasının yardımına güvenebileceği Kaliforniya'ya geri dönme zamanının geldiğine karar verdi. Kendilerini herkesin tanıdığı adanın bembeyaz sokaklarında yalın ayak oynayarak özgür ve güvenlik içinde büyümüş olan çocuklar için yaşam tümüyle değişmişti. Juliette bir kilise kompleksinin içinde yer alan mütevazi bir daire tutmuş, bu pasaj kitap evinde de bir iş bulmuştu. Daha tam olarak yerleşmeden annesinin olmaz bir hastalığa yakalandığı haber verilmiş, birkaç ay için onu defnetmek Juliette düşmüştü. Bir yıl sonra babası öldü. Çevresinde o kadar çok ölüm olayı vardı ki bir çiftin kendilerini çocuk sahibi edecek bir rahim aramakta olduklarını öğrenince fazla düşünmeden kendini önerdi. İçindeki bu hayatın kaybettiği onca kişi için duyduğu acıyı avutarak yüreğin ısıtacağını umuyordu. Bacakları şişmiş, yüzünü lekeler basmış, gözlerinin altında siyah halkalar oluşmuş ve son derece yorgun bir haldeyken tanıdım ben onu. Ama mutluydu. Doktorun emriyle çekilmek zorunda kalana kadar kitap evinde çalışmayı sürdürdü. Son haftalarında karnının ağırlığı altında ezilmiş bir halde bir kanepede yatarak geçirdi. Aristoteles ile Aquiles babalarını ve her iki taraftan büyük anne ve büyük babalarını yitirmişlerdi. O kısacık hayatlarına ölüm damgasını vurmuştu. Annelerinde yok olacağı gibi kaçınılmaz bir korkuyla ellerinde kalan tek kişi olarak ona sımsıkı sarılmışlardı. Bu yüzden de Juliette'nin bu gebeliğin riskine atılmış olması bana garip görünmüştü. Bu ikizlerin anası babası kim diye sordum ona. Onları tanımıyorum bile. Bağlantı her hafta buluştuğum bir grup tarafından sağlandı. Bunlar yas tutmakta olan yetişkinler ve çocuklar. Bu grup bize çok yardım etti. Aristoteles ile Aquiles artık babasız tek çocuk olmadıklarını anlıyorlar. Senin o çiftle olan anlaşman bir çocuk doğurmandı, iki değil. Ne diye onlara fazladan bir hediye vereceksin? Bir tanesini onlara ver, ötekini de bana. Juliette gülmeye başladı. Çocukların ikisinin de kendisine ait olmadığını, yumurtalar, spermler, babalık ve daha başka bağlarla ilgili bir takım yasal anlaşmalar ve hatta sözleşmeler bulunduğunu, yani ikizlerden birine benim sahip olamayacağımı anlattı. Ne kadar yazıktı. Bir batında doğan köpek yavruları gibi olamıyordu. Juliette tam bir tanrıça Afrodit, baştan aşağı tatlılığı ve bolluğu temsil ediyor. Kıvrımlar, göğüsler, öpülesi dudaklar. Onu daha önce tanımış olsaydım yemek ve aşk üzerine yazdığım o kitabın kapağını onun resmi süsleyebilirdi. Juliette ve onun çocuklarına taktığımız adla o küçük Yunanlı elbette ailemizin bir parçası oldu. Artık torunlarımı saydığımda üzerlerine iki tane daha eklemem gerekiyor. Böylelikle klanımız, yani sevinçlerin katlandığı, acılarınsa bölündüğü bu kutsal topluluk büyümüş oldu. İlçedeki en saygın özel okul Aristoteles ile Akropolis'e burs verdi. Juliette de büyük bir şans eseri olarak bizim mahallede bahçede küçük bir ev tutabildi. Şimdi artık hepimiz, yani Nicole, Lori, Ernesto, Julia, Juliette ve biz çapı birkaç blok olan bir yerde yaşıyoruz. Çocuklar bir evden ötekine yayan ya da bisikletle gidebiliyorlar. Ailemiz onun taşınmasına yardım etti. Nico bozuklukları tamir ederken Lori tabloları asıyor, Willy ızgarayı yerleştiriyordu. Ben de karısıyla vedalaşırken verdiği o veda öpücüğüyle vaat ettiği gibi öbür taraftan ailesine göz kulak olsun diye Manoli'ye çağrıda bulunuyordu. Biraz günü öğleden sonra bizim evde yüzme havuzunun yanında otururken Willy de sudan korktuğu halde öteki çocukların suları etrafa sıçratı sıçratı yüzdüklerini görünce kıskançlığından ölen Akulesi yüzme öğretirken Juliette o kadar anaç bir kadın olarak nasıl olup da iki bebeği karnında 9 ay taşıyıp onları dünyaya getirdikten sonra aynı gün onlardan ayrılabileceğini sordu. Onlar benim değillerdi ki, yalnızca bir süreliğine bedenimin içinde oldular. İçimde taşıdığım sürece onlara dikkat ediyor, şefkat duyuyordum. Ama Aristoteles ile Akulesi'ne karşı duyduğum o sahiplenici sevgi değil bu. Onlardan ayrılacağımı her zaman biliyordum. Doğdukları zaman onları bir an için kollarımda tuttum, öptüm, onlara iyi şanslar diledim, Sonra da ana babalarına teslim ettim. Onlar da çocukları hemen alıp götürdüler. Sütle dolu olan memelerim sonradan sızladı ama yüreğim sızlamıyordu. Çocuk sahibi olmayı onca istemiş olan o çiftin hesabına sevinmiştim. Bunu bir daha yapar mıydım? Yapmam. Çünkü artık neredeyse 40 yaşındayım. Gebelik insanı çok yıpratıyor. Bunu bir tek senin için yapardım Isabel, dedi bana. Benim için mi? Allah korusun. Bu yaşımda en istemediğim şey bir bebek, diye güldüm. Öyleyse ne diye benden o ikizlerin birini aşırıp sana vermemi istedin? Kendim için değildi ki, Lori içindi. 25. ayrımın sonu, sayfa 325.